Ayrım 3.
Batı bilimine saygı duymayı öğrenmek üzere yetiştirilmiş olan okurlar için Çin uygarlığının en çarpıcı yanı teknolojik alandaki erken gelişme olsa gerektir. Çok öncelerden başlayarak kocaman kitaplıklar kuruldu. Yeri değiştirilebilir harflerle basımcılık Çin'de daha 11. yüzyılda ortaya çıkmış ve kısa bir süre içinde çok sayıda kitap oluşturulmuştu. Kanal yapımı ve nüfus artışlarının baskısıyla kamçılanan ticaret ve sanayi aynı oranda incelik kazanmıştı. Çin kentleri ortaçağ Avrupa'sındaki kentlerden çok daha büyüktü. Çin'in ticaret yolları ise Avrupa'nınkiler kadar genişlemişti. Kağıt para daha önceki dönemlerde ticaretin akışını ve pazarların büyümesini hızlandırmıştı. 11. yüzyılın son 10 yıllarına gelindiğinde Kuzey Çin'de muazzam bir demir sanayii yer alıyor ve burada esas olarak ordunun ve devletin kullanımı için yılda yaklaşık 125 bin tonluk bir üretim yapılıyordu. Söz gelimi 1 milyondan fazla askeri olan ordu demir ürünleri için muazzam bir pazardı. Şuna da işaret etmekte yarar olacaktır ki bu üretim miktarı İngiltere'nin sanayi devriminin ilk aşamaları sırasındaki demir veriminden çok daha fazlaydı. Yani 700 yıl sonrasının gerçek barutu ilk bulanlar da muhtemelen Çinlilerdi. Mingler 14. yüzyıl sonlarında da Moğol hükümdarlarını devirmek üzere top kullandılar. Kültür ve teknoloji alanındaki bu ilerlemeler düşünülürse, Çinlilerin deniz aşırı bölgelere keşif gezilerine ve deniz aşırı ticarete başladıklarını duymak da şaşırtıcı olmayacaktır. Mıknatıslı pusula bir başka Çin buluşuydu. Bazı Çin yelkenlileri daha sonra ortaya çıkan İspanyol kalyonlarının büyüklüğündeydi ve Hint ve Pasifik adalarıyla yapılan ticaret, potansiyel olarak kervan yolları boyunca yapılan ticaret kadar karlıydı. 10 yıllarca öncesinde Yangtze Nehri üzerinde deniz harbi uygulanmıştı. 1260'lı yıllarda Kubilay, Hangsun Çin'inin gemilerini dize getirmek üzere, gülle fırlatıcı makinelerle donatılmış kendi büyük savaş filosunu kurmak zorunda kalmıştı. Ve 14. yüzyıl başlarında kıyı tahıl ticareti hızla gelişiyordu. Kayıtlara göre 1420 yılında Ming donanmasında aralarında 400 tane geniş yüzücü tahkimat ve uzun mesafeli seferler için tasarlanmış 250 gemi bulunan 1350 muharebe gemisi vardı. Böyle bir deniz gücünün yanı sıra ondan geri kalan ama Kore, Japonya, Güneydoğu Asya ve bu tarihlere gelindiğinde Afrika ile bile ticaret yapan ve özel kişilerce işletilen pek çok gemi bulunuyordu. Bunlar deniz ticaretine vergi koymak peşinde olan Çin devletine gelir sağlıyorlardı. En ünlü resmi deniz aşırı seferler 1405-1453 yılları arasında Amiral Chang Ko tarafından gerçekleştirilen 7 uzun mesafeli seferdi. Zaman zaman yüzlerce gemiden ve on binlerce gemiciden oluşan bu filolar, Malakka ve Seylan'dan Kızıldeniz girişine ve Zanzibar'a kadar çeşitli limanlara uğramıştı. Bir yandan kendilerine saygı gösteren yerel hükümdarlara armağanlar veriyor, bir yandan da boyun eğmeyenleri Pekin'i tanımaya zorluyorlardı. Bir gemi Çin imparatorunu eğlendirmek üzere Doğu Afrika'dan zürafalar taşımış, bir başkası ise Güneş'in oğlunun üstünlüğünü tanımama akılsızlığını gösteren Seylanlı bir hükümdarı getirmişti. Ancak şuna da işaret etmek gerekir ki Çinlilerin hiçbir zaman yağmalama yapmadıkları ve adam öldürmedikleri anlaşılıyor. Portekizlilere Hollanda ve Hint okyanusunu istila eden öbür Avrupalılara benzemiyorlardı. Tarihçilerin ve arkeologların Chang Ko'nun donanmasının büyüklüğü, gücü ve denize dayanıklılığı konusunda söylediklerine bakılırsa, büyük hazine gemilerinin bazılarının aşağı yukarı 400 ayak uzunluğunda oldukları ve 1500 tondan fazla su çıkardıkları anlaşılmaktadır. Bunlar pekala denizci Henry'nin denizcilik bilimine yaptığı katkılardan dolayı İngiliz tarihçilerin denizci Henry, Henry the Navigator diye adlandırdıkları Portekiz prensi 1394-1460. Seferlerinin septenin güneyine doğru ciddi olarak ilerlemeye başlamasından birkaç on yıl öncesi Portekiz'i keşfedebilirlerdi. Ancak Çinlilerin 1433'teki seferi bu dizinin sonuncusu oldu. 3 yıl sonra da açık deniz gemilerinin yapımını yasaklayan bir imparatorluk kararı çıkarıldı. Daha sonra da özel bir emir 2'den fazla direği olan gemileri yasakladı. Donanma personeli bundan böyle büyük kanal boyunca işleyen daha ufak gemiler de çalıştırılacaktı. Çankoğu'nun koca savaş gemileri kızağa çekildi ve çürüyüp gittiler. Deniz aşırı yerlere açılmayı çekici kılan tüm imkanlara rağmen Çin dünyaya arkasına dönmeye karar vermişti. Bu karar için kuşkusuz akla yakın bir stratejik sebep vardı. İmparatorluğun kuzey sınırları bir ölçüde gene Moğolların baskısı altına girmişti ve askeri kaynakları tehlikeye daha açık olan bu bölgeye yığmak akıllıca görünebilirdi. Bu koşullar altında büyük bir donanma pahalı bir lükstü. Hem zaten Çinlilerin güneye anlama, Vietnam, doğru yayılma girişiminde boşuna ve pahalı bir iş olduğu ortaya çıkıyordu. Ancak oldukça geçerli görünen bu düşünce, deniz gücündeki kısıtlamanın getirdiği sakıncalar, daha sonraları açıkça belirdiği zaman yeniden gözden geçirilmiş gibi görünmemektedir. Yaklaşık 100 yıl gibi bir zaman içinde Çin kıyı şeridi ve hatta Yangtze Nehri üzerindeki kentler Japon korsanların saldırılarına uğruyordu ama imparatorluk donanmasını yeniden inşa etmek yolunda ciddi bir çalışma yoktu. Portekiz gemilerinin Çin kıyıları açıklarında tekrar tekrar belirmeleri bile Çin'i yeni bir değerlendirme yapmaya zorlamadı. 1590'lı yıllarda kısa bir süre için bir ölçüde canlılık kazanmış olan Çin kıyı filosu, Korelilere Japonların iki istila girişimine karşı olan direnişlerinde yardımcı oldu. Ancak Ming donanmasından arta kalan bu kuvvette o tarihlerden sonra zayıfladı. Mandarinler gerekli olan tek şey kara savunmasıdır diye düşünüyorlardı. Çünkü Çin uyrukluların deniz ticareti yapmaları zaten yasaklanmış değil miydi? O halde işin maliyeti ve isteksizlik yaratan başka etkenler bir yana bırakılırsa, Çin'in geri çekilmesindeki asıl sebep, Konfüçyüsçü bürokrasinin tutuculuğundan başka bir şey değildi. Ming döneminde Moğollar tarafından daha önceleri kendilerine benimsetilen değişiklikler karşısında duyulan öfkeyle güç kazanan bir tutuculuk. Bu restorasyon havası içinde devletin üst kademelerinde yer alan kimseler, deniz aşırı genişlemeye ve ticarete dayalı daha parlak bir gelecek yaratmak değil de, geçmişi korumak ve yeniden yakalamak peşindeydiler. Konfüçyüs yasasına göre, harbin kendisi esefle karşılanacak bir olaydı ve silahlı kuvvetleri gerekli kılan tek şey barbar saldırıları ya da iç ayaklanmalar korkusuydu. Mandarincilerin orduya ve donanmaya karşı duydukları hoşnutsuzluğa, tüccarlar karşısında duydukları kuşkular da ekleniyordu. Özel sermayenin birikmesi, ucuza alıp pahalıya satma uygulamaları, Nouveau Riche, sonradan görme, çevirenin notu. Tüccarların gösterişçilikleri, seçkin bilim adamı nitelikli bürokratları rahatsız ediyordu. Neredeyse ağır koşullar altında çalışan yığınların öfkesini çektiği kadar. Mandarinler pazar ekonomisini tümüyle işlemez hale getirmek istemiyorlardı. Ama mallarına el koyarak ya da çalışmalarını yasaklayarak tek tek tüccarlara sık sık müdahalelerde bulunuyorlardı. Çin uyruklarınca sürdürülen dış ticaret mandarinlerin gözünde daha da kuşkulu bir şey olmalıydı. Bunun da tek sebebi dış ticaret üzerindeki denetimlerinin daha zayıf oluşuydu. Ticaret ve özel sermaye karşısındaki bu hoşnutsuzluk, yukarıda sözü edilen muazzam teknolojik başarılara ters düşmemektedir. Büyük Çin Seddi'nin Minglerce yeniden yapılması ve kanal sisteminin geliştirilmesi, demir fabrikaları ve imparatorluk donanması, devletin amaçları içindi. Çünkü bürokrasi bunların gerekli olduğu yolunda imparatora akıl vermişti. Ama bu girişimler başlatıldıkları gibi ihmale de uğruyorlardı. Kanallar yok olmaya terk edildi, ordu aralıklı olarak yeni donanımlardan yoksun bırakıldı. Astronomi saatleri yaklaşık 1090'da yapılmışlardı, ihmal edildi. Demir fabrikaları sonunda yok olup gitti. Ekonomik büyümeyi köstekleyen şeyler bu kadar da değildi. Basımcılık bilimsel eserlerle sınırlandırılıyor, pratik bilgilerin yaygın aktarımı, hele toplumsal eleştiri amacıyla, hiç gerçekleşmiyordu. Kağıt para kullanımına son verildi. Çin kentlerine hiçbir zaman batıdaki kentlere sağlanan özellik tanınmadı. Kentlilik terimi içerdiği tüm anlamlarla birlikte düşünüldüğünde, kentli Çinli diye bir şey yoktu. İmparatorluk sarayının yeri değiştiğinde, başkentinde taşınması gerekiyordu. Ancak yetkililerin teşviki olmadan tüccarlar ve öbür girişimcilerin başarı kazanmaları mümkün değildi. Ve varlıklı hale gelenler bile paralarını proto-sınai gelişme için yatırım yapmak yerine toprak ve eğitim için harcama eğilimindeydiler. Aynı şekilde deniz aşırı ticaretin ve balıkçılığın yasaklanması da sürekli bir ekonomik genişleme için olabilecek itici güç potansiyelini yok etti. Sonraki yüzyıllarda Portekizliler ve Hollandalılarla olan dış ticaret ise lüks mallarda ve kuşkusuz pek çok kaçamak olmuşsa da yetkililerin denetimi altında yapılmıştır. Sonuç olarak Ming Çin'i 400 yıl önceki Sung Çin'ine göre canlılığı ve girişimciliği çok daha az olan bir ülkeydi. Ming döneminde kuşkusuz gelişmiş tarım teknikleri vardı. Ancak bir süre sonra tarım daha yoğun olarak yapıldığı ve verimi çok düşük topraklar bile kullanıldığı halde nüfus artışına ayak uydurulması zorlaştı. Nüfus ancak veba, seller ve savaş gibi hepsi de başa çıkılması zor olan malthus etkenleriyle dizginlenebiliyordu. 1644'ten sonra Minglerin yerine geçen daha gayretli mançular bile bu sürekli nispi gerilemeyi durduramadılar. Olup bitenleri son bir ayrıntı özetleyebilir. 1736'da tam Abraham Darby 1678-1717 demir cevherini ilk kez kok kullanarak başarıyla tasfiye eden İngiliz demirci ustası. Çevirenin notu. Colburgdale'daki demir fabrikaları hızla gelişmeye başladıkları sırada, Honan ve Hopi'deki maden eritme ocakları ve kömür fırınları tamamen terk edildi. Bunlar Normandiya dükü William Hastings'e çıkmadan önceki dönemlerde büyük tesislerdi. Oysa tekrar üretime geçmeleri 20. yüzyıldan önce olmayacaktı. Müslüman dünyası. 16. yüzyılın başlarında Çin'i ziyaret eden ilk Avrupalı gemiciler ülkenin büyüklüğünden, nüfusundan ve zenginliğinden etkilenseler bile geldikleri yerin kendi içine dönmüş bir ülke olduğunu fark edebilirlerdi. Böyle bir yorum hiç kuşkusuz genişleme aşamasının ortalarında bulunan daha yakın olduğu için de Hristiyan alemi açısından çok daha büyük bir tehdit oluşturan o zamanki Osmanlı İmparatorluğu için yapılamazdı. Daha geniş bir tarihsel ve coğrafi perspektiften bakıldığında 16. yüzyıl boyunca dünya meselelerinde en büyük hızla gelişen güçleri Müslüman devletlerin oluşturduğunu ileri sürmek doğru olur. İş yalnızca Osmanlı Türklerinin batıya doğru ilerlemesiyle kalmıyor. İran'daki Safavi Hanedanı da özellikle 1. İsmail 1500-1524 ve 1. Abbas'ın 1587-1629 hükümdarlıkları sırasında güç, zenginlik ve yüksek kültür açısından bir yeniden canlanma dönemi geçiriyordu. Güçlü bir Müslüman hanlıklar zinciri, Kaşgar ve Turfan üzerinden Çin'e giden eski İpek yolunun denetimini hala elinde tutuyordu. Bu zincir Bornu, Sokola ve Timbuktu gibi Batı Afrikalı İslam devletleri zincirine benzemiyor da değildi. Java'daki Hindu İmparatorluğu 16. yüzyılın başlarında Müslüman güçlerce devrilmişti. Kabil Kralı Babür ise fetih yolunu izleyip kuzeybatıdan Hindistan'a giderek 1526'da Moğol İmparatorluğunu kurdu. Hindistan üzerindeki Moğol egemenliği başlarda pek sağlam değildi ama Babür'ün torunu Ekber 1556-1605 tarafından başarıyla pekiştirildi. Ekber çabaları sonucunda batıda Belucistan'dan doğuda Bengal'e uzanan bir Kuzey Hindistan İmparatorluğu yarattı. Ekber'in soyundan gelenler 17. yüzyıl boyunca Hindu Marathalara karşı daha güneye doğru ilerlediler. Tam bu sıralarda Hollandalılar, İngilizler ve Fransızlar da Hindistan Yarımadası'na deniz yoluyla girmekteydiler. Tabii ki bu çok daha önemsiz bir biçimde oluyordu. Müslüman nüfuzunun dinsel nitelikli olmayan bu genişleme işaretlerinin yanı sıra, Afrika'da ve Hint adalarında İslam'a inananların sayısında muazzam bir artış olduğunu da eklemeliyiz. Bu artış karşısında misyonerlerce yürütülen Hristiyanlaştırma çalışmaları sönük kalıyordu. Ama modern çağın başlarında Avrupa'ya yönelen en büyük tehdit kuşkusuz Osmanlı Türklerinden, daha doğrusu Osmanlıların heybetli ordularından ve sahip oldukları çağın en ileri muhasara kuvvetleri ve araçlarından geliyordu. Osmanlı egemenliği daha 16. yüzyılın başlarında Kırım, buradaki Ceneviz ticaret bölgelerini istila etmişlerdi ve Ege'den, burada da Venedik İmparatorluğunu yıkmaktaydılar, Levant'a. Levant, Akdeniz'in doğu sahilleri ve burada yer alan ülkeler, çevirenin notu, kadar uzanıyordu. 1516'ya gelindiğinde Osmanlı kuvvetleri Şam'ı almıştı. Ertesi yıl ise Memlük kuvvetlerini Türk toplarıyla perişan ederek Mısır'a girdiler. Hint adalarından gelen baharat yolunu böylece kapadıktan sonra Nil boyunca hareket ederek Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na doğru, buralardaki Portekiz saldırılarına karşılık vererek ilerlediler. Bu durum İberyalı gemicileri rahatsız ediyordu ama onların duydukları rahatsızlık, Türk ordularının Doğu ve Güney Avrupa'daki prenslere ve halklara verdiği korku yanında hiç kalırdı. Bulgaristan ve Sırbistan zaten Türklerin elindeydi. Türkler Eflak'ta ve tüm Karadeniz çevresinde en büyük nüfuza sahiptiler. Ama güneyde Mısır ve Arabistan'a karşı yapılan saldırılarının ardından Süleyman döneminde 1520-1566 Avrupa'ya karşı baskılar başladı. O yıllarda Hristiyan aleminin doğudaki güçlü kalesi olan Macaristan, üstün Türk ordularına daha fazla karşı koyamadı ve 1526 Mohaç Savaşı'ndan sonra istila edildi. Bir rastlantıyla Babür, Moğol İmparatorluğunu kurmasına imkan veren Pampat Zaferi'nde aynı yıl kazandı. Kuzey Hindistan'ın başına gelenler, yakında bütün Avrupa'nın da mı başına gelecekti? Türkler 1529'da Viyana'yı kuşatınca, böyle bir şey bazı kimselere açık bir ihtimal gibi görünmüş olsa gerektir. Aslında o sıralar Kuzey Macaristan'da istikrara kavuşan sınır hattı ve Kutsal Roma İmparatorluğu olduğu gibi korundu. Ama bundan sonra Türkler sürekli olarak tehlike oluşturdular ve hiçbir zaman tam anlamıyla göz ardı edilemeyecek bir askeri baskı uyguladılar. 1683 gibi ileri bir tarihte bile Viyana'yı gene kuşatmaktaydılar. Pek çok yönden aynı ölçüde ürkütücü olan başka şey de Osmanlı deniz gücünün genişlemesiydi. Çin'deki Kubilay Han gibi Türkler de sırf denizle çevrili bir düşman kalesini fethetmek uğruna bir donanma oluşturmuşlardı. Bu düşman kalesi Sultan Mehmet'in 1453 tarihli saldırısına yardım etmek üzere büyük kadırgalar ve küçük çapta yüzlerce tekneyle abluk altına aldığı İstanbul'du. Muazzam kadırga filoları daha sonra da Karadeniz'deki harekatta, güneye Suriye ve Mısır'a doğru yönelen saldırılarda ve Ege Adaları, Rodos, Girit ve Kıbrıs'ın denetimi için Venedik'e karşı girişilen bir dizi çatışmada kullanıldı. 16. yüzyılın başlarında birkaç on yıl boyunca Osmanlı deniz gücü Venedik, Ceneviz ve Habsburg filolarınca fazla yaklaştırılmadı. Ama yüzyılın ortasına gelindiğinde Müslüman deniz kuvvetleri tüm Kuzey Afrika kıyısı boyunca etkin durumdaydılar ve İtalya, İspanya ve Balear adalarındaki limanlara akınlar düzenliyorlardı. Sonunda 1570-1571'de Kıbrıs'ı almayı başardılar. Daha sonra da İnebahtı Savaşı sayesinde durduruldular. Osmanlı İmparatorluğu elbette askeri bir mekanizma olmanın çok ötesine geçmişti. Fetihçi bir seçkinler topluluğu olan Osmanlılar, Çin'deki Mançular gibiydiler. Roma İmparatorluğundan daha geniş bir alanda ve uyrukları haline gelen çok geniş halk yığınları üzerinde resmi bir inanç, kültür ve dil birliği kurdular. İslam alemi 1500'e gelmeden yüzyıllar boyu kültür ve teknoloji alanlarında Avrupa'dan ilerideydi. İslam kentleri geniş, iyi aydınlatılmış ve kanalizasyonu olan kentlerdi. Kimilerinde üniversiteler, kitaplıklar ve şaşırtıcı güzellikte camiler vardı. Matematik, haritacılık, tıp ile bilim ve sanayinin daha pek çok kolunda değirmenler, silah dökümü, fener kuleleri, at yetiştiriciliği, Müslümanlar öndeydi. Osmanlıların geleceğin yeniçerilerini Balkanlardaki Hristiyan gençler arasından seçme sistemi, işlerine bağlı düzenli askeri birliklerin oluşmasını sağladı. Başka ırklara gösterilen hoşgörü sayesinde pek çok yetenekli Yunanlı, Yahudi ve Yahudi olmayan kimse sultanın hizmetine girdi. İstanbul kuşatmasında Sultan Mehmet'in baş silah dökümcüsü bir Macardı. 1. Süleyman gibi başarılı bir liderin yönetimi altındaki güçlü Osmanlı bürokrasisinin denetlediği 14 milyon uyruk vardı. O zamanlar İspanya'da 5 milyon, İngiltere'de ise topu topu 2,5 milyon insan yaşamaktaydı. İstanbul en parlak döneminde tüm Avrupa kentlerinden daha büyüktü. 1600'de 500 bini aşkın kent sakini vardı. Ancak Osmanlı Türkleri de tökezleyecekler, kendi içlerine dönecekler ve dünyaya egemen olma fırsatını kaçıracaklardı. Oysa bunun böyle olacağı Minklerin çarpıcı bir benzerlikle çökmelerinden ancak 100 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Bir ölçüye kadar bu sürecin Türklerin daha önce elde ettikleri başarıların doğal sonucu olduğu ileri sürülebilir. Osmanlı ordusu ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin, uzayıp giden sınırlarını koruyabilirdi. Ama hem insan hem para açısından çok ağır kayıplar vermeden daha fazla genişlemesi pek mümkün değildi. Osmanlı emperyalizmi sonraki İspanyol, Hollanda ve İngiliz emperyalizminden farklı olarak fazla bir ekonomik yarar getirmedi. 16. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde imparatorluk stratejik bakımdan aşırı genişleme belirtileri gösteriyordu. Büyük bir ordu Orta Avrupa'ya yerleştirilmişti. Geniş bir donanma Akdeniz'de harekat halindeydi. Osmanlı askerleri Kuzey Afrika, Ege, Kıbrıs ve Kızıldeniz'de çarpışıyordu. Kırım'ı yükselen Rus gücüne karşı koruyabilmek için de takviye kuvvetlere ihtiyaç vardı. Yakın Doğu'da bile rahat bir Osmanlı kanatı yoktu. Bunun sebebi de tabanı Irak'ta ve daha sonra da İran'da bulunan Şii kesimin egemen Sünni uygulama ve öğretilerine kafa tutmasıyla İslam aleminde ortaya çıkan yıkıcı dinsel bölünmeydi. Zaman zaman durumun o sıralarda Almanya'da görülen dinsel mücadelelerden farkı kalmıyor ve sultan egemenliğini ancak Şii muhaliflerini kuvvet kullanarak ezmekle koruyabiliyordu. Ancak sınırın öte yanında Büyük Abbas yönetimindeki İran Krallığı Osmanlılara karşı Avrupalılarla ittifak kurmaya hazırdı. Tıpkı Fransa'nın daha önce Kutsal Roma İmparatorluğu'na karşı dinsiz Türklerle işbirliği yaptığı gibi. Bu kadar çok düşman karşısında Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesini sürdürebilmesi için olağanüstü liderlere ihtiyacı olacaktı. Oysa 1566'dan sonra birbiri ardınca hükümdarlık eden 13 sultan da yetersizdi. Ancak dış düşmanlar ve kişisel başarısızlıklar her şeyi açıklamaya yetmemektedir. Sistem bir bütün olarak ele alındığında, Ming Çin'in de olduğu gibi, inisiyatif, görüş ayrılıkları ve ticaret karşısında alınan merkeziyetçi, despotik ve aşırı gelenekçi tutumun yol açtığı bazı kusurlardan giderek daha çok zarar görmekteydi. Budala bir sultan Osmanlı İmparatorluğu'nu öylesine işlemez hale getirebiliyordu ki, aynı şeyi bir papanın ya da Kutsal Roma İmparatoru'nun tüm Avrupa için yapması hiçbir zaman mümkün değildi. Yukarıdan açık seçik emirler gelmediği için bürokrasinin can damarları sertleşti ve tutuculuk değişikliğe üstün tutularak yenilik hareketleri boğuldu. 1550'den sonra toprak genişlemesi ve bunun getirdiği ganimetlerde kesinti olup, bir de fiyatlardaki muazzam artışlar buna eklenince, Yeniçeriler ülke içinde yağmalama eylemlerine giriştiler. Daha önce teşvik gören tüccarlar ve girişimciler, bunların hemen hepsi yabancıydı, ne olduğu belirsiz vergiler ödemek zorunda bırakılıyor, mallarına açıkça el konuyordu.